Türk İdare Tarihi Blok 34. Baba Ali, Teshilat Sandığı C. Hicaz Demir Yolları Komisyonu D. Islahat İmaliye Komisyonu E. Memurin İ Mülkiye Komisyonu 8. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhamit döneminin simge sadrazamlarından biri değildir? A. Fuat Paşa B. Ferit Paşa C. Sait Paşa D. Rıfat Paşa E. Sait Paşa 9. Aşağıdakilerden hangisi Matbuat-ı Dahiliye Müdüriyetine Sansür İdaresi ev sahipliği yapan kurumdur? A. Mabeyn B. Dahiliye Nezareti C. Başvekalet D. Maarif Nezaretinin E. Meşihat 10. Aşağıdakilerden hangisi vilayet sisteminin dışındaki bir belde değildir? A. Cezayir-i Bahriseşte B. Cebel Lübnan C. Sisam Emareti de Canik E. İstanbul kendimizi sınayalım 6. Ünite 2. Abdülhamit döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 151. 1. A. Yanıtınız yanlış ise Balkan milliyetçiliği konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. D. Yanıtınız yanlış ise Balkan milliyetçiliği konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. C. Yanıtınız yanlış ise anayasal monarşiye geçiş. Kanun-i Esasi bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 4. E. Yanıtınız yanlış ise anayasal monarşiye geçiş. Kanun-i Esasi bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 5. B. Yanıtınız yanlış ise Tanzimat Şehzadesi, İstibdat Padişahı, 2. Abdülhamit bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 6. C. Yanıtınız yanlış ise Yıldız Saray-ı Hümayunu konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E. Yanıtınız yanlış ise Saray Teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. A. Yanıtınız yanlış ise Baba Ali konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. B. Yanıtınız yanlış ise Baba Ali konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. A. Yanıtınız yanlış ise Osmanlı Taşrası konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde bir anayasa hazırlık sürecini başlatan etmenleri iç ve dış dinamikler olarak iki başlığa ayırabiliriz. Kuşkusuz 1876 şartlarında özellikle Osmanlı'nın Rumeli vilayetlerindeki hareketlilik alışına geldiği üzere uluslararası bir mesele haline gelmiş. Bu nedenle de devletin iç sorunu emperyal devletlerin başkentlerinde görüşülür olmuştu. Tahmin edileceği üzere görüşmeler, ayrıcalık ve reform talepleri beklentileriyle sonuçlanıyor. Devletten de bunun karşılığında ayrıcalıklı yönetim alanları oluşturması isteniyordu. Islahat Fermanı, 1858 Arazi Kanunu ve 1864 Vilayet Kanunu bahsettiğimiz türden baskılar çerçevesinde uygulamaya geçirilmiş yasal düzenlemelerdi. Ancak kanun-i esası şu bakımdan bu metinlerden ayrılır ki ilanı Batı devletlerini dahi şaşırtmıştır. Yani Batı devletleri daha yerel bir düzenleme için görüşürlerken Baba Ali inisiyatif kullanmış ve zaten yüzyıl başından beri yapmış olduğu reformların tamamlayıcısı olarak gördüğü anayasayı ilan etmiştir. Sıra sizde iki egemenliğin üç organından ilki yani yürütme, padişaha bırakılmıştır. Sultan devletin temel organlarının nazımıdır. Yani Meclis-i Vükelanın seçilmesi ve azle, Meclis-i Mebusanın feshi, Sadrazam, Şeyhülislam, Meclis-i Ayan, Şurayı Devlet, Danıştay, Divanlı Muhasebat, Sayıp Şitay ve Divanlı Ali Yüce Divan üyelerinin seçimi sultana terk edilmiştir. Yasama açısından bakıldığında durumun farklılık arz etmediği görülmektedir. Mebusan Meclisi'nin karşısına üyeleri padişah tarafından tayin edilen Ayan Meclisi konulmuştur. Mebusan Meclisi'nin yasa teklişleri öncelikle ayan sonrasında sultanın onayı nasıl olacağından zaten temelleri, sorunlu olan halk iradesinin önü iyice kapatılmıştır. Yargı sahasında hakimlerin azlığı namazlığı, mahkemelerin baskılardan azade kılınması, hakim atamalarının kanuna bağlanması çağdaş hukukun da üzerinde önemi durduğu ilkelerdendir. Yasama ve yürütmenin padişah ekseninde kurgulanması, bölüm boyunca bahsettiğimiz saray merkezli bir teşkilatın kurulmasına yardımcı olmuştur. Sıra sizde 3 sultanın şehzadelik sürecine bakıldığında 1. Ahmet'ten itibaren her taht adayının yaşadığı sorunları daha az ölçekte de olsa kendisi de yaşamıştır. Çoğunlukla saray içerisinde geçen bir hayat, vasat bir eğitim düzeyi, veraset sisteminden kaynaklanan psikolojik yıpranma ve en önemlisi halktan uzak yaşam koşulları bahsettiğimiz sürecin olumsuz yanlarıydı. Ancak Tanzimat'la açılan süreçte Baba Ali Ricali'nin saray mensuplarından destek arama arayışları, sultan adaylarını daha çok politikaya yakınlaştırmış. Ayrıca Şehzade Abdülhamid'in dahil olduğu yurt ve Avrupa gezileri ileride gerçekleştireceği reformlar için son derece faydalı olmuş ve imparatorluğun durumunu Avrupa devletleri ile kıyaslama imkanı elde etmişti. Sıra sizde 4. 1. Tarafsızlık temelinde bir dış politika izlemek. 2. Mali itibarın tekrar kazanılması için üretim, vergi kaynaklarının geliştirilmek. 3. Özellikle eğitim kanalıyla Müslüman beldelerin devlete daha sıkıca bağlanmasını sağlamak. 4. Adalet ve güvenlik kurumlarının geliştirilmesiyle devlet ile halk arasında sağlam bir bağ oluşturmak. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı 152 Türk İdare Tarihi. Sıra sizde 5. Mabeyn ve kompleksi oluşturan diğer yapılarda Tanzimat'a ve Avrupa'ya mal olmuş pek çok mimarın dokunuşu vardır. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını yapan Ser Mimar Devlet Unvanlı Garabet Balyan'ın oğlu Sarkis Balyan, A. Vallaroy'u ve Yıldız'a kazandırdığı Art Nouveau üslubuyla İtalyan mimar Raimondo de Arancio bunlardan sadece en meşhurlarıdır. Yıldız, bu anlamda Dolmabahçe ve Çırağan gibi yekpare bir saray değil, Topkapı gibi zaman içerisinde eklemelerle genişleyen organik bir yapılar bütünüdür. Sıra sizde 6 Sultan Abdülhamid'in yönetim yetkilerini Baba Ali'den alarak saray merkezli bir yapılanmaya yönelmesi, mahiyetinin de genişlemesine yol açmıştır. Gerek mabeyin gerek baş kitabet personelinin sadece sayıları artmamış, aynı zamanda prestijleri de son derece yükselmiştir. Saray teşkilatı diğer yanda eklenen yeni birimlerle de genişlemeye uğramıştır. Örneğin devlet işlerini görüşmek üzere üst kurul şeklinde hareket eden komisyonların sarayda kurulması ve bir anlamda nezaretler yerine karar organları haline gelmesi padişah eksenli teşkilatlanmanın bir diğer yüzü olarak değerlendirilmiştir. Sıra sizde 7 komisyon uygulamasına ilk defa Tanzimat Ricali tarafından tevessül edilmiş ancak kurumlaşma kazanmamıştı. Sultan Abdülhamid'in ilk günlerinde yaşanan muhacirler sorunu, sarayda kurulan bir komisyon nezaretinde kontrol altına alınmaya çalışılmış ve yöntem sonrasında kurumsallık kazanarak askeri konulardan demiryolu inşaatına değin geniş bir çerçevede yorumlanarak hayata geçirilmişti. Komisyon vasıtasıyla padişah gerektiğinde doğrudan konulara nüfuz ediyor, gerekse devlet ricalini bu vesileyle mümkün olduğunca göz önünde bulunduruyordu. Sıra sizde 8 Abdülmecid'in saltanat değişiklikleri düşünüldüğünde Sultan Hamid'in yapmış olduğu bu tasarrufun kendi başına yeterli olmayacağı anlaşılacaktır. Sadaret atamaları da takip edilen sıklığın haricinde makamla ilgili gözle görülür ciddiyetsizlikler sergilenmiştir. Örneğin Meclis-i Vükela yani nazır atamalarından alt personelin sadrazama bilgi vermeden doğrudan sarayla temasa geçmesi kayıtlara geçen devlet adabına aykırı yaşanmışlıklardır. Re isim değişikliği ise aslında makama yönelik ön yargıyı tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Sıra sizde 9 hariciye nezareti, diğer kurumlarda olduğu üzere yetkilerin yıldızda toplanması sonucunda icra değil, tipik bir istişare organına dönüşmüştür. Saltanatının ilk yıllarında gerek Rumeli'de gerekse Akdeniz'in batısı ve doğusunda önemli toprak kayıpları yaşayan Sultan Abdülhamid, dış politika inisiyatı şerini tamamen yıldız mahreçli bir konuma çekerken hariciye ricalini de bu şablona uyum sağlayacak kişilerden oluşturmuştur. Örneğin Berlin elçiliğinden hariciye nazırlığına tayin edilen Ahmet Teşk Paşa, bu kurgunun mükemmel bir yansımasıydı. Ömrünün büyük bir kısmını diplomasi mesleğine vakfeden paşa, ne mi lazımcı tutumuyla başında bulunduğu nezareti İstanbul'daki büyük elçiliklerle saray arasında pürüzsüz bir tampon bölge statüsü kazandırmıştı. Nezaret her ne kadar Teşk Paşa ve Müsteşar Nazım Paşa gibi pasif idareciler elinde ikinci plana düşürülmüşse de saray yine de işini şansa bırakmayarak saray ile yakınlığı büyükelçilik raporlarına kadar yansıyan Mehmet Nuri Bey'in mektubu hariciye kaleminin başına getirerek kurum içinde sıkı bir denetleme mekanizması oluşturmuştu. Sıra sizde 10. yüzyılın sonunda Osmanlı taşra sistemine bakıldığında çok parçalı bir idari sistemin cari olduğu görülmektedir. Bu anlamda Mısır, Tunus ve Şarki Rumeli gibi sadece iç işlerinde değil, dış işlerinde de bağımsız ancak lafzen devlete bağlı beldeler ilk grubu oluşturmaktaydı. Girit, Lübnan gibi iç işlerinde bağımsız birimler ile özel nedenlerle ayrıcalık tanınmış Canik ve İstanbul gibi parçalar ise özel statülü sancakları oluşturmaktaydı. Bunun dışında kalan coğrafya ise 1864-1871 tarihli vilayetler kanununa bağlanmıştı. 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 153. Bu üniteyi tamamladıktan sonra ittihatçıların Seleşeri Jön Türklerin devlet hakkındaki düşüncelerini açıklayabilecek kanun-i esası değişikliklerinin hangi siyasi kurumsal yapılar üzerinde yükseldiğini ayırt edebilecek meşrutiyet hükümetleri ekseninde idari reformları özetleyebilecek hem merkez hem taşra örgütündeki kurumları ve içinde bulundukları durumu değerlendirebilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. İçindeki kanun-i esası İttihat ve Terakki Cemiyeti Partisanlık Bürokrasi anahtar kavramlar amaçlarımız Türk idare tarihi Jön Türkler Hürriyetin ilanı, kaos ve savaş meşrutiyet hükümetleri ve Osmanlı bürokrasisi 2. meşrutiyet yönetiminin yapı taşları 7. Türk idare tarihi 2. meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı Jön Türkler idari politikalarından bahsedeceğimiz ittihatçıların oluşumuna kaynaklık eden hareket Fransız ihtilalinin 100. yıl dönümünde askeri tıbbiyedeki 4 genç tarafından başlatıldı. İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşid ve İbrahim Temo isimli birbirinden farklı etnik kimliklere sahip 4 tıbbiyeliği böylesi önemli bir olayın yıl dönümünde bir araya getiren temel neden mevcut rejime duydukları tepkiydi. Berlin Antlaşması'ndan sonra çözülme sürecinin hız kazanmasına tıbbiyelilerin çözümü basitti. Anayasa ve parlamento etrafında Osmanlı vatandaşlarını bir araya getirmek. Tıbbiyelilerin ilk örgütlerine İttihat-ı Osmani yani Osmanlı Birliği adını vermeleri bu bakımdan anlamlıydı. Diğer yanda Tanzimat'tan beri yaratılmaya çalışılan Osmanlı vatandaşı projesinin arkasında durduklarının göstergesiydi. 1895, örgüt için önemli bir yıldı. 1889'da Paris'e giden ve burada Meşveret isimli bir gazete çıkaran Ahmet Rıza, İstanbul'daki tıbbiyelilerle temasa geçmiş ve kurulan bağlantı sayesinde örgüt ismini Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti olarak değiştirmişti. İsim, John Theon pozitivist fikirlerinden etkilenilerek değiştirilmiş ancak Osmanlı Birliği'ne verilen önem ittihat kelimesinin muhafaza edilmesiyle gösterilmişti. Yine aynı sıralarda yayımladığı programında mevcut sistemi, baştaki hükümet hariç, olduğu gibi olumlamış ve meşruti rejimin geri getirilmesiyle ahlak, zenginlik, ticaret ve bayındırlıkta istenen hedeflere ulaşılacağı ilan edilmişti. Aynı sıralarda örgütün çalışmaları hükümetin istihbaratına takılmış ve yapılan kovuşturmalar neticesinde Bizancı Murat Bey, İbrahim Temo, İshak Sukuti, Tunalı Hilmi ve Selanikli Nazım gibi Avrupa'daki Jön Türk hareketine öncülük edecek kişiler yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. İkinci, Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı Jön Türk, 19. yüzyıl başlarından itibaren hem Avrupa hem de Osmanlı'daki statiko karşıtı, ilerici ve liberal gruplar bu isimle nitelendirilmiştir. August Comte 1798-1857 sosyoloji biliminin ve pozitivizm kavramının babasıdır. Mezar taşında şunlar yazar: İlke olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak da ilerleme. Bu tarihten ilk Jön Türk Kongresi'nin yapılacağı 1902 yılına kadarki süre içinde dağınık Jön Türk muhalefetinin şikirleri şu başlıklar altında toplanabilir. Bir sosyal yapının sonucu olarak Jön Türk örgütleri birçok etnik unsurdan oluşmaktaydı. Bu durum, hareket içindeki görüş ayrılıklarının en önemli nedeniydi. İki anayasanın yeniden yürürlüğe konması, parlamentonun açılması ve tüm unsurlara eşit haklar sağlanması neredeyse her muhalifin üzerinde birleştiği ortak noktalardı. Üç birlik yani ittihat kavramına yapılan vurgu, Osmanlılık kavramının esas hedef olarak görülmesine yol açmıştı. 4. Abdülhamit rejimine yönelik eylemlerin tamamen neşriyat propaganda bazında yürütülmesi. 5. Kitlelerle bağlarının bulunmaması. Sultan Abdülhamid'in yeğenleri Sabahaddin ve Lütfullah'ın Paris'e kaçmasıyla sürgündeki muhalefetin rengi daha da karışık bir görünüm kazanacaktı. Fikirlerini bir cemiyet çatısı altında 1906'dan sonra daha sistemli şekilde ifade edecek olan Prens Sabahattin'in Ahmet Rıza ve çevresinden Osmanlı'nın nasıl bir yönetim duygusuna sahip olacağı konusunda taban tabana zıt fikirlerinin ilk tohumları yine bu yıllarda belirmeye başlayacaktı. Prens Sabahattin'in ademi merkeziyetçi düşünceleri ve azınlık gruplara karşı tavizkar tutumu ve yakınlığı Ahmet Rıza Bey ve çevresince hiç de hoş karşılanmamıştır. Hoşnutsuzluğun yüzeye çıkması ise 1902'deki Jön Türk Kongresi'nde olmuştur. Avrupa'daki ilk Jön Türk gruplarının karakteristik özelliklerini sıralayınız. 4 maddelik karar tanığının ikinci maddesindeki imparatorluğun bütün halkları ve ırkları yerel yönetimde pay sahibi olmaları ve 4. maddenin uluslararası anlaşmalara ve özellikle Türkiye'nin iç güvenliği ile ilgili düzenlemeleriyle Berlin Antlaşması'na kesinlikle saygı gösterilmesi ve Berlin Antlaşması'ndaki düzenlemelerin imparatorluğun bütün eyaletlerinde uygulanması hükümleri ne Sabahattin Bey'in açılış konuşmasıyla ne de Ahmet Rıza Bey'in fikirleriyle örtüşüyordu. Ama bu durum, Ermenileri Prens Sabahattin'den ayırmadığı halde, Ahmet Rıza ve çevresinin bu gruplardan tamamen ayrılmasına sebep olmuştur. Jön Türk Kongresi'nin ertesinde yayınlanan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin 41 madde ve 1 ekten oluşan programı, hem kongredeki şikir ayrılıklarına ışık tutması hem de ilk günlerden beri arkasında durulan ilkelerin bir kere daha 656 Türk İdare Tarihi Resim 7.1 Jön Türkler olarak adlandırılan Abdülhamid Muhalişeri önce askeri tıbbiyede örgütlenmiş sonrasında toplumun değişik kesimlerinden de taraftar kazanmışlardı. Türk İdare Tarihi 34 No'lu bloğun sonu.